Ayrım 39. El Greco'ya mektup. Nikos Kazantzakis. Sayfa 482. 30. Odisea'nın tohumu meyve vermeye başladığında. Zorba efsanesi içimde belirli bir hal almaya başladı. Önceleri yeni bir müzikal heyecan, yeni bir ritimdi ve can damarımdaki kan dolaşımını hızlandırmıştı. Ateş ve baş dönmesi, güçlükle fark edilebilen bir şehvet ve memnuniyetsizlik hissediyordum. Sanki içime yabancı, istenmeyen bir beden girmişti. Bütün organizmam ayaklandı ve onu kovmam için saldırdı. Ama o direniyor, yalvarıyor, kök salıyor, bazen ciğerimin birine, bazen ötekine tutunuyor, gitmek istemiyordu. Bir tohum, bir buğday tanesi olmuş, sanki içimde başaklarla ekmeğin hapsedilmiş bulunduğunu ve gerek kendisinin, gerekse içindekilerin yok olmamaları için savaşıyordu. Dışarı çıkıp saatlerce tarlalarda geziyor, denizde yüzüyor, Knossos'a tekrar tekrar gidiyordum. Üzerine kudurgan bir at sineği konmuş da onu kovmak için silkinen, çabalayan bir beygir gibiydim. Ama boşuna, tohum durmadan yeni kökler salıyor, yayılıyordu. O zaman içimde ikinci bir çalışma başladı. Bu tohumu beslemek, onu kanımla sulamak, onun kendi içim olmasını sağlamak ve ondan sonra sindirerek ehlileştirmek. Ondan başka türlü kurtuluş umudu yoktu. Beni fethetmek üzere içimde benimle bir olan o, yani ikimiz de hem fetheden hem de fethedilen olmalıydık. Yabancı tohumun çevresiyle çabucak sözler, kafiyeler, yakınlaşmalar harekete geçerek onu çevrelemeye ve embriyon gibi beslemeye başladılar. Az hatırlanan anılar canlandı. Batmış olan sevinç ve acılarımız, gülüşlerimiz, sohbetlerimiz yükseliyordu. Beraber yaşamış olduğumuz bütün günler ak güzel, dişi güvercinler gibi gurultulu önümde yürümekteydi. Anılar gerçeğin bir, yalanın iki kat üzerine çıktı. Zorba yavaş yavaş şekil değiştiriyor, efsane halini alıyordu. Geceliğin uyumak üzere yatmaktan çekiniyordum. Uykumda tohumun çalıştığını hissetmekteydim. Gecenin kutsal sessizliği içinde onun, ipek böceği gibi yüreğimin yapraklarını yediğini ve onları ipek haline sokmak istediğini duyuyordum. Geceleri Megalokastro'nun dar sokaklarında dolaşmaktaydım ve her köşeden çok eski anılar fışkırıyordu. Kendimi tek başına yürüyen, başka çocuklarla gezmek istemeyen bir çocuk, sonra arkadaşlarıyla Venedik surlarının tepesinde denizde dolaşan çekingen delikanlılardan biri olarak görüyordum. Denizden esen rüzgar tuz, komşu bahçelerden esen yasemin, kızlar yönünden esen de tatlı bir koku getiriyor, dönüp kendilerine bakmamıza can atan genç kızlarsa, Tanrı ile ruhun ölümsüzlüğü üzerine konuştuğumuz için gülerek bizimle alay ediyorlardı. Ve ay parlak olduğu zaman derin, baştan çıkarıcı bir sarhoşluğa kapılır, benimle birlikte evlerin pencereleriyle kapıları da sarhoş olurdu. Taşlar, odunlar, çeşmeler, çan kuleleri kaba bedenlerini soyuyor, gündüzün üzerlerine çöken ağırlıktan kurtuluyor, çıplak ruhları ay ışığında parıldıyordu. Yılbaşı geldi, gökyüzü toprağa yaklaştı. Tohumlar yeşerdi ve toprak olukların içinde neşelerini buldular. Ben artık baba evine sığamıyordum. Tek başıma kentin dışına, deniz kıyısında bir arkadaşın terk edilmiş evine sığındım. Yüksek duvarlı, dört köşe bir avlu ve içinde iki limon, bir servi, birkaç saksı fesleğen ve mercan köşk. Kale kapısı gibi üç kat ağaçtan yapılmış ağır bir dış kapı. İnsanın kaldırmak için bütün gücünü ve iki elini kullanması gereken zor kalkan bir mandal. Mandalı kaldırıp kapıyı açtığım, kapı sürgüsünü sürdüğüm ve yalnız kaldığım zaman büyük bir mutluluk duydum. Artık yalnızlığımı kimse bozamazdı. Cennete gireceğim zaman diyor ve mandala minnetle bakıyordum. Seni sıkıca tutacağım ve sen de cennete benimle birlikte gireceksin. Kimisi çalışıp ekmeğini kazandığı aletlerini, kimisi savaştığı mızrağını, kimisi yazı yazdığı kalemini, kimisi de sevgilisini elinden tutacak. Bense bir mandalı yakalayacağım. İnsanın yalnız olması, eşiğinin dışında denizin kıpırdayışını duyması, avlusundaki limon ağaçlarıyla servilerinin üzerine ilk yağmurların dökülüşünü dinlemesi ne mutluluktur. Bir de içinin tam ortasında bir tohumun onu yediğini hissetmesi. Zorba içimde sert, saydam bir kabukla sarılı bir kurt gibi yatıyor, kımıldamıyordu. Ama ben bu sessiz kurdun kabuğunun içinde sessizce, gürültüsüzce, geceyi gündüzden ayırt etmeksizin sırf sırdan ibaret bir çalışmayı sürdürdüğünü, boşalmış damarlarının yavaş yavaş dolduğunu hissediyordum. Kurumuş etleri yumuşamaktaydı. Neredeyse sırtındaki kabuk çatlayacak, henüz olgunlaşmamış kıvırcık ve güçsüz kanatları meydana çıkacakmış gibi. Kabuğun içine bir kurt uzanmış, ona ansızın tanrısal bir çılgınlık hakim olmuş, kelebek olarak dışarı çıkmak istiyor. Bense ilk yağmurları, toprağın çatlayıp tohumların bağrını zorlamasını kabul etmesini, buğday tanelerinin toprak içindeki suyu içtiklerini, şiştiklerini, toprağa yapışmak için sonsuz güçte yeşil bir oltayı attıklarını, gün ışığına çıkarak başak olmak, yaşayıp Tanrı'nın ölmesine imkan bırakmamak için ekmek haline almak üzere toprağı kaldırdıklarını hissediyordum. Her küçük otun içinde bir ruhun bulunduğunu, onun büyümesine ve yeryüzündeki görevini tamamlamasına yardım ettiğini duyuyordum. Burada bozulamaz yalnızlığımın içinde en önemsiz Tanrı yaratığının, bir buğday tanesinin, bir kurdun, bir karıncanın bile birden ansızın tanrısal kökenini hatırladığını, kendisine tanrısal bir hırsın egemen olduğunu ve basamak basamak yukarı çıkarak Tanrı'ya dokunmak istediğini hissediyordum. Ona dokunmak ve böylece onun, meleklerin ve baş meleklerin yanında durarak kendilerinin de melek ve baş melek olmak istediklerini seziyordum. Ve hala toprak üzerine gölgesini düşüren ve ne kendisinin ne şarkının hatta ne de dansın bedenine sığdığı zorbayı tanımış olan ben, zamanı geldiğinde şimdi kendisini hareketsiz tutan saydam kılıfı kırıp hangi canavarın ortaya çıkacağını hasretle bekliyordum. Hangi canavar, hangi doymak bilmez acı, hangi dinmez umutsuz ateş? Bir kurt diyordum, değersiz bir kurt kelebek olmak istiyor. Öyleyse bir zorba ne olmak isteyecektir? Kutsal toparlanışın unutulmaz günleri. Yağmur yağıyor, bulutlar eriyor, yeni yıkanmış bir güneş doğuyordu. Limon çiçekleri olgunlaşmıştı. Limon ağaçlarında henüz yeşil olan kutsal tohumlar parıldıyordu. Gecenin içinde yıldızlar yükseliyor, başımın üzerinde bir çember meydana getiriyor ve batıya iniyorlardı. Zaman ölümsüz bir su gibi akıyordu. Kaf Dağı'nın zamanla tufanın üzerinde Nuh'un gemisi gibi güvenlik içinde ve sağlamca her çeşit tohumla yüklü olarak yüzdüğünü hissediyordum. Hayvanlar, kuşlar, insanlar, tanrılar. Bütün anılarımı seferber ediyor, bütün seyahatlerimi yeniden yapıyor, ruhumda meşale olarak yakmış olduğum bütün büyük ruhları tekrar tekrar aklımdan geçiriyor. İçimdeki tohumu beslesin diye kanımı dalga dalga gönderiyor ve bekliyordum. Baba sevgisinin ne demek olduğunu ve oğulun nasıl bir sonsuzluk kaynağı teşkil ettiğini ilk kez tadıyordum. İnci nasıl bir hastalık ve istiridyenin büyük bir çabasıysa, aynı şekilde kanımda bir ateş ve derin kaynaklardan gelen gizli bir haberle hayatımın en keskin anına ulaştığımı, ulaşmak üzere olduğumu hissetmekteydim. Kaderim bu tohumla, bu oğulla belirlenecekti. Sonbahar geçti, kış geldi. İnzivaya çekilmiş olduğum evin çevresindeki tarlalarda, çimensiz toprağında tohumu nasıl tuttuğuna ve güvenle ilkbaharı bekleyişine bakıyordum. Ben de onunla birlikte sabretmekteydim. Sanki cinsiyet değiştirmiş, ben de toprak gibi dişileşmiş, söz denen tohumu besliyor ve bekliyordum. Ah diye düşünüyordum, bu sözün içinde bütün umutları tek bir vücut haline sokabilsem de, kapıyı açıp gittiğim zaman ardımda böyle bir oğlu bırakabilsem. Bir gün Aynaroz'da karşılaştığım çileciyi hatırladım. Elinde bir söğüt yaprağı tutuyor, ışıkta ona bakıyor ve gözlerinden yaşlar akıyordu. Ben şaşkınlıkla kala kalmıştım. "Neden bu yaprağa bakıp ağlıyorsun, saygıdeğer peder?" diye sorduğumu hatırlıyorum. "O içinde çarmıha gerilmiş İsa'yı görüyorum," diye cevap vermişti. Yaprağın öteki yüzünü çevirmiş, bu kez yüzü neşeyle parlamıştı. Ben yine sordum. "Şimdi yaprakta ne görüyorsun da seviniyorsun?" Dirilmiş olan İsa'yı görüyorum oğlum. Yaratıcı da yeryüzünün en gösterişsiz ayrıntısında, bir böcekte, bir kabukta, bir damla suda bütün acılarıyla bütün umutlarını görebilseydi, hatta yalnız kendininkileri değil, bütün dünyanınkileri de, her yürek çarpmasında çarmıha gerilmiş insanı, dirilen insanı görebilse, karıncalar, yıldızlar, hayaletler, düşünceler, hepimiz aynı anadan doğduğumuzu, hepimizin acı çekip gözlerimizin açılacağını, hepimizin bir olduğumuzu ve kurtulacağımızı umut ettiklerimizi anlasa, Ben o esrarengiz bekleme aylarını hiçbir zaman unutmayacağım. Limon ağacının çıkardığı hışırtı, uçan bir arı, uslanmayan, yalnız içini çekip kapımı çalan, evin çatısı üzerinden geçen bir kasırga. Sanki bir tanrı bedenimin derisini yüzmüş de havanın soluğuna bile dayanamıyormuşum gibi canımı acıtıyor ve beni bağırtıyordu. Sonunda bir gün bile dayanamayacağım bir an geldi. Yıllardan beri büyük bir acıdan ya da büyük bir sevinçten kurtulmam için sadece bir çarenin var olduğunu biliyordum. Sözün büyülü def etme gücüyle acı ya da sevinci yatıştırmak. Tropik ülkelerde iplik kadar ince bir kurt insanın teni içine girer. Büyücü gelir, uzun sihirli flütünü çalar, büyülenen kurt görünür. Yavaş yavaş açılır, açılır ve dışarı çıkar. Sanatın flütü de aynıdır. Ocak ayı gelmişti. Bugünlerden birinin sabahında denize daldım, yüzdüm, çıkıp güneşte ısındım. Bedenin böylesine hafifleyişini, ruhun böylesine neşesini hayatımda nadiren tatmışımdır. Eve döndüm, hokka kalemi aldım. Bu flüttür. Hafif bir ürpertiyle kağıdın üzerine eğildim. Yazıyor, siliyor, uygun kelimeleri bulamıyordum. Kelimeler kimi zaman bulanık ya da ruhsuz, kimi zaman utanmaz derecede şatafatlı, kimi zaman da boş, sıcak bir bedenden yoksun ve içleri hava doluydular. Amaç azgınlaşmış, kendisine soktuğun kalıplardan taşmış, utanmazcasına fazla zaman ve mekan işgal ediyordu. Değişiyor, bir daha değişiyor ve ben onun biçimini tespit edemiyordum. Onunla birlikte ruhum da değişiyor, yeniden değişiyordu ve ben ruhumu sabitleştiremiyordum. Heyecanımı zenginliklerle doldurup ve biçimini değiştirmeyecek, alacalı süslerden arınmış, basit sözü bulmak için boşuna uğraşmaktaydım. Susayıp da kovasını içeceği suyu çekmek üzere kuyuya salan Müslüman mistiği kimdi? Kovayı yukarı çekmiş, altın dolu olduğu için dökmüştü. Kovayı tekrar salmış, tekrar çekmiş, bu kez de gümüş olduğu için yine dökmüştü. Tanrım demiş, senin yüreğinin hazinelerle dolu olduğunu biliyorum. Fakat sen bana yalnız içecek su ver, susuzum. Bir daha kovayı indirmiş, bu kez su çekip içmişti. Sözün de böyle sözsüz olması gerekir. Durdum, anlamıştım. Daha zamanı gelmemiş, tohumun içindeki gizli değişme henüz bitmemişti. Bir zamanlar bir zeytin ağacının gövdesinden bir sürfeyi sökmüş, avucumun içine almıştım. Saydam kabuğunun içinde hareket eden canlı bir şeyi fark ettim. Herhalde esrarengiz oluşum sonuna doğru gelmiş olmalıydı ve henüz tutsak olan geleceğin kelebeği yavaş yavaş kıpırdanarak güneşe kavuşacağı kutsal anı bekliyordu. Acelesi yoktu. Işığa, serin havaya, Tanrı'nın ebedi yasasına güveni vardı. Ama ben acele ediyordum. Mucizenin nasıl doğduğunu, tenin mezar ve tabutundan nasıl çıkıp ruh halini aldığını bir an önce görmek istiyordum. Eğildim ve ona doğru hohlamaya başladım. İşte o zaman sürfenin sırtında bir çatlak belirdi, kabuğun hepsi sonuna kadar açıldı. Az sonra oluşmamış bulunan kelebek henüz sıkı sıkıya kapalı, kanatları büzülmüş, ayakları karnına yapışık halde ortaya çıktı. Sürüp giden sıcak soluğumun altında çırpınıyor, giderek canlanıyordu. Kanatlardan biri bedenden ayrıldı. Yumuklaşmış bir söğüt yaprağı kadar yeşildi. Bütünüyle açılmak için çırpınmaya başladı ama boşuna. Yarı açık ve buruşuk bir halde kaldı. Az sonra öteki kanatta kıpırdadı, o da gerilmeye çalıştı. Başaramadı ve öyle yarı açılmış halde durdu. Titriyordu. Bense insanların küstahlığıyla ona doğru eğilmiş, sıcak soluğumla hohluyordum. Ama halsiz kanatlar artık bitkin bir halde düşmüşlerdi. Yüreğim burkuldu. Ezeli bir yasayı bozmakta gösterdiğim acelecilikle kelebeği öldürmüştüm. Artık elimde bir kadavra taşıyordum. Aradan yıllar geçti ama o zamandan beri kelebeğin o kadar hafif kadavrası hala bilincime bir ağırlık vermektedir. İnsan acele eder, Tanrı'nın acelesi yoktur. Onun için insanın eserleri kararsız ve yarım yamalak. Tanrı'nınkilerse eksiksiz ve sağlamdır. Gözlerim sulandı ve bir daha bu ezeli yasayı asla bozmamaya yemin ettim. Ağaç gibi üzerime yağmur yağacak, güneşleneceğim. Rüzgarın dayağını yiyecek ve güvenle bekleyeceğim. Uzun zaman arzulanan çiçek ve meyvenin saati gelecektir. Ama işte şimdi yeminimi bozuyorum. Zorbanın sürfesi henüz olgunlaşmamıştı. Kabuğunu açmakta acele ettim. Utandım, kağıt üzerine karaladıklarımın hepsini yırttım ve çıkıp deniz kıyısına uzandım. Zorba'nın bir sözü aklıma geldi. Ben her zaman ölümsüzmüşüm gibi davranırım. Büyüklük taslamaktan ve küstahlıktan dolayı değil, ruhun gözünü yukarıya dikmiş, yenilmesi imkansız hırsından dolayı biz ölümlüler Tanrı'nın bu yöntemini izliyoruz. Bir an içinde olsa insanlığın sınırlarını aşmanın, kırlangıç balığı düşünün, biricik çaresi Tanrı'yı taklide çalışmamızdır. Beden içinde hapsedilmiş bulunduğumuz, yani sürfe olduğumuz sürece Tanrı'nın bize verdiği en değerli öğütler sabır, toparlanma ve güvendir. Batmakta olan güneşe, karşıda mutlu mutlu, öpülmüş bir yanak gibi kızaran ıssız adaya bakıyor, bütün gün şakıyıp koşuşmaktan yorularak, şimdi uyumak üzere geri dönen küçük kuşları dinliyordum. Az sonra yıldızlar yükselecek, birer birer sıralanacak ve gecenin çarkı dönmeye başlayacak. Gece yarısı olacak, şafak sökecek, güneş mutlaka doğacak ve günün çarkı dönecek. Tanrısal uyum, yıldızlar, kuşlar, toprakta tohumlar. Hepsi buna uyuyor ve yalnız insan başını kaldırıp yasayı çiğnemek, itaati özgürlüğe dönüştürmek istiyor. Onun için Tanrı'nın bütün yaratıkları içinde yalnız insan günah işler. Günah işlemek ne demek? İnsan uyumu bozuyor. Bekleyecek sabrı bulmak için bir yolculuğa çıkayım dedim. Ege'nin güzel adalarına giden bir kayağa bindim. Santorini, Naxos, Paros, Mikonos. Söyledim, tekrar söylerim. İnsanın bu dünyada duyabileceği hazların en büyüğü, mevsimin ilkbahar olması, hafif bir rüzgarın esmesi ve Ege denizinde gezinmektir. Ben cennetin başka türlü olabileceğini hiçbir zaman hayalimden geçirmemişimdir. Gökte ve yerde insan ruhuna daha iyi uyabilecek başka hangi haz vardır? Bu haz insanın kendini tüketmesine kadar varır ama şükür Tanrı'ya daha öteye gitmez. Hatta tersine görünmez dünya görünür hale gelir ve Tanrı, ebedi hayat, mutluluk dediğimiz şeyler bizim kayığımıza binip bizimle birlikte denizde gezerler. Acı ölüm saatinde gözlerini yum. Santorini, Naxos, Paros ve Mikonos'u görürsen toprağın aracılığı olmadan cennete girdin demektir. Bu su, taş ve serin meltemden ibaret Elen sonsuzluğu karşısında Abraham körfezi ile Hristiyan cennetinin maddesiz güzellikleri nedir ki? Kişi, insan ve Yunanlı olarak dalgın düşüncenin şekil bozucu aracılığı olmadan Ege'nin benim babadan kalma mirasım olduğunu güdüsel bir biçimde hissedebildiğim ve adalarda mutluluktan mutluluğa, ruhumun sınırları dışına çıkabildiğim için seviniyordum. Bu tanrısal adalar, kekliğin kabarık göğsü gibi ışıldıyor, ışıkla gölgede oynaşarak kah kahverengi oluyor, kah üzerlerine toz yaldız serpilmiş gibi her an değişiyor, sabahleyin güllerin, öğleyin tertemiz zambakların ve güneşin batacağı sırada menekşelerin rengine dönüşüyor. Bu sözde balayı 15 gün sürdü. Deniz kıyısındaki küçük eve döndüğüm zaman aklım durulmuştu. Yüreğim sakin sakin çarpıyordu. İsa, Buda ve Lenin hayatımın üç büyük korsanı yok olmamıştı. Ama belleğin fosforlu, yarı karanlığı içinde yüksek, üstün anlamlı bir çeşit süs hieroglifleri gibi ışıldıyorlardı sadece. Bütün yolculuğum süresince akılla ilgili hiçbir kuşku beni yolumdan saptırmamıştı. Uykumda da hiçbir düş gelip bana çözülecek yaratıcı sorunlarım olduğunu ve bunları çözemediğimi hatırlatmadı. Bakıyor, dinliyor, dünyayı kuşkusuz bir basitlikle kokluyordum. Sanki ruhumda beden olmuş, görünen dünyaya mutlulukla bakıyor, onu dinliyordu. Görünen dünyayı daha iyi çizdikleri konusunda çekişen iki eski ressam kimdi? Biri ötekine, "Şimdi sana benim daha iyi ressam olduğumu ispat edeceğim," dedi ve resim tuvalini gösterdi. Rakibi, "Örtüyü kaldır da resmi görelim," dedi. Ressam gülerek, "Resim bu örtüdür," diye karşılık verdi. Ege'de yaptığım bütün bu seyahat boyunca perdenin resim olduğunu derinden hissediyordum. Resmi görmek için perdeyi yırtacak insana acıyorum çünkü kaostan başka bir şey göremeyecektir. Yalnızlığın ciddi sessizliği içinde birkaç gün daha kaldım. İlkbahardı, avludaki çiçek açmış limon ağacının altında oturuyor ve Aynaroz'da işitmiş olduğum bir sözü sevinç içinde mırıldanıyordum. Hemşire badem ağacı, bana Tanrı'dan söz et ve badem ağacı çiçeklerle örtüldü. Tanrı gerçekten bu olmalı. Üzerine çiçekler, kuşlar ve insanlar işlenmiş örtü. Bu dünya eskiden sandığım gibi onun giysisi değil, kendisidir. Biçimle öz aynı şeydir. Ege'ye tapmamdan sonra bu gerçeği bir ganimet olarak almış, geriye öyle dönmüştüm. Zorba bunu biliyor, söylemiyor ama onu dansa dönüştürüyordu. Bense bu dansı söz haline sokabilsem diye düşünüyordum. Ve bunu düşünür düşünmez aklım aydınlandı, gördüm. Bunca yıldır Tanrı'yı arıyor, önümde olduğunu görmüyordum. Tıpkı nişan yüzüğünü kaybedip onu her yanda üzüntüyle arayan, bulamayan ve onu parmağında taşıyan nişanlı gibi. Yalnızlık, sessizlik, Ege takım adaları gizlice acıyarak benimle işbirliği yapıyorlardı. Zaman üzerimden geçiyordu. O da ortağımda ve içimdeki tohumu olgunlaştırıyordu. Kuşlar ve yıldızlarla birlikte ben de kendimi ebedi çarka koştum sanırım. Gerçek özgürlüğün ne olduğunu ilk kez anlıyordum. Tanrı'nın uyumun demek istiyorum, terazisine girmek. Yaratma, aşk gibi kararsızlık ve yürek çarpıntısıyla dolu, baştan çıkarıcı bir avdır. Bu esrarengiz ava çıktığım her sabah yüreğim acı, merak ve neden bilmiyorum, derin bir alçak gönüllülüğe benzeyen garip bir iç böbürlenişiyle çarpardı. Çünkü daha ilk günlerden başlayarak, düşünmediğim halde görünmeyen ve belki de var olmayan kuşu kovaladığımı korkuyla anlardım. Dağlar kekliklerle, geçitler kumrularla, göller yaban ördekleriyle doluydu. Ama ben bütün bu lezzetli uçan etleri küçümseyerek geçiyordum. Henüz sadece tüylerden yapılmış olup ara sıra yüreğimin yaprakları arasında kanat çırptığını duyduğum, tutulması imkansız kuşu kovalıyor, onu yakalayabilmek için de sağlam bir gövde haline sokmaya çalışıyordum. Önceleri kendisine bir ad veremiyor, belki de bunu yapmak istemiyordum. Çünkü adların ruhu hapsettiğini, kelimenin içine sığabilmesi için onu sıkıştırdığını ve onun anlattığının dışında ifade edilemeyen, çok değerli, yeri doldurulamaz nesi varsa terk etmeye zorladığını biliyordum. Ama bu adsızlığın avı güç hale soktuğunu, onu hiçbir yere yerleştirip tuzak kuramadığını çabuk anladım. Havada her yerde, her yerde ve hiçbir yerde görünmeyen varlık meydan okumaktaydı. İnsan mutlak özgürlüğe dayanamaz. Böyle bir özgürlük onu kaosa götürür. İnsanın mutlak özgürlükle doğması mümkün olsaydı, yeryüzünde yararlı olmak istiyorsa, ilk görevi bu özgürlüğü sınırlamak olmalıydı. İnsan yalnız bir alanda, sınırlı bir alanda çalışmaya dayanabilir. Şu halde ben de aşmak istediğim insanca zaafa boyun eğmeliydim. Böylece isteğimi daralttığım yolundaki acı bilinçle de kovaladığım esrarengiz kuşa bir ad vermek zorunda kaldım. Sınırları mümkün olduğu kadar hareketli, çevresi benim görebilmem için mümkün olduğu kadar şeffaf, hatta ardında ve çevresinde ne olduğunu görmeme imkan verdiği sürece buğulu da olabilecek bir ad. Bu zorunluluk içimde gece gündüz gizliden gizliye çalışıyordu. Bereket versin aklım bunu bilmemekteydi. Yani ondan gizli oluyordu bu iş. Ve bir sabah kalktım, kuşun adı umulmadık bir şekilde havada parlamaktaydı. Bu bir ad değil, sayısız ağızlardan çıkan bir çığlıktı. Hemen onu tanımıştım. Benim kovaladığım çığlıktı bu. Onun için acı çekiyor ve uğraşıyordum. Geleceğin çığlığı. Ben onun için doğdum ve başka her şey, sevinçler, acılar ve seyahatlerim, erdemlerim ve kötülüklerim bu çığlığa doğru gidişimden başka bir şey değildi. İsa, Buda ve benzeri bu gidiş üzerindeki istasyonlardı. Benim onların önünden geçmem gerekiyordu. Esrarengiz kuşun gidiş yollarını onlar gösteriyordu. Onlar benim, çığlığın yerini bulmama yardım eden çığırtkanlardı. O halde hoşuna giden hiçbir şey yok mu? Manevi serseriliklerimin ve çarpık gidişlerimin her biri tek başına kaybedilmiş bir zamanla olgunlaşmamış, başsız bir beyne işaretti. Ama şimdi görüyorum ki hepsi de yalnızca çarpık giderek bu anormal dünyada ilerleyebileceğini bilen şaşmaz, hızlı bir çizgiyi teşkil ediyorlardı. Birbiri arkasına beni büyüleyen, hayal kırıklığına uğratan ve terk ettiğim büyük düşüncelere karşı inanmazlıklarımın hepsi de birden hazza karşı değişmez bir din meydana getirmekteydi. Sanki şansın ona hangi adı vermeli? Da şans değil, kaderin de gözü ve merhameti vardı ve beni elimden tutarak yol gösteriyordu. Beni nereye götürdüğünü ve benden ne istediğini de ancak şimdi anlamış bulunuyordum. Geleceğin çığlığını işiteyim, ne dediğini, neden bağırdığını ve bizi nereye çağırdığını anlayayım. Kan, Sadece Neşe'nin şarkısını söyleyerek başıma çıktı, kalemi aldım ve yukarı, kağıdın üst tarafına başladığım kesin son eserin motifini çizdim. Yaşa be insan, tüyleri yolunmuş küçük horoz, kulak asma sen, doğrudur, sabahları ötmezsen güneş doğmaz. 39. ayrımın sonu, sayfa 493.